Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Kıymetli dinleyiciler, epey zamandır yaptığımız tarih sohbetlerimizde hazine sandığımızı açıp bizi biz yapan değerlerimiz üzerinde yoğunlaşıyor ve yitiğimizi bulmaya, kimliğimizi keşfetmeye çalışıyoruz. Bugün de cemiyet hayatımızın önemli dinamiklerinden olan, insanları kaynaştıran, paylaşım ahlakını oluşturan, fakat giderek kaybetmeye başladığımız misafirlik, Osmanlı misafirperverliği üzerinde durmaya çalışacağız. İki program düşünüyoruz bu çerçevede. Bugün girizgah yapmış olacağız inşallah. Aziz dostlar, konukseverlik bizi biz yapan kültür yapımızın en temel unsurlarından bir tanesidir. Bunun yanında paylaşım bağlamında pek çok mükemmelliği aşılama potansiyeline sahip öğretici, eğitici bir eylemdir. Hak katında da, halk nezdinde de muteber bir sosyoetik değer olan konukseverlik, bazen sıcak bir barınak, bazen bir kase sıcak çorba, bir parça ekmek, bir bardak su, bazen sevgi dolu bir tebessüm, içten gelen iki damla gözyaşı, teselli verici birkaç kelime, bazen de örnek bir hal, uyarıcı bir öğüt, umuda ferferen, ruha sinmiş bir öğreti ikramıdır. Hepsinin özü, bütün bunlar kökleşmiş bir paylaşım ahlakının muhteşem yansımalarıdır. Tasavvufi manada misafirperverlik de gönüllerde olan misafirliktir. Çünkü asıl mihman evi gönüldür, fakat o da bir sırça köşktür, dokunmaya da gelmez. Bu bapta yeri gelmişken İbni Abdurrahman'ın "Allah'ım, her misafire bir şey ikram edilir. Ben bu gece senin misafirinim. Bana yapacağın ikram cennet olsun" duasını da bir tarafa kaydetmiş olalım. Aziz dostlar, hazarda olsun, seferde olsun, her Müslümanın birbirinde ikramda bulunup yardımlaşması İslam'ın genel ve en önemli prensiplerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın emri, pratikte de Resulullah Efendimiz'in severek yaptığı ve ashabına sık sık yapmalarını tavsiye ettiği sünnetlerindendir. Bir mümin için misafir ağırlamak değerli bir ibadet ve güzel ahlakın ortaya konulabilmesi için ortaya çıkan fırsatlardan bir tanesidir. Bu konuda mukaddes kitabımızda dikkat çekilen noktalardan biri, misafire sunulacak olan manevi güzelliğe ilişkindir. Çünkü mümin, ağırlayacağı kimselere öncelikle saygı, sevgi ve huzur ve güler yüz sunar. Çünkü bunlar olmadan yalnızca ikrama dayalı bir ağırlama hoşnut edici olmaz. Misafirlik, sığınma ve korunma gibi bazı sebeplerden dolayı zaruri bir hal olduğu gibi bazen de özellikle ziyaret kastıyla olan özel bir durumdur. Her iki halde de yanına gelen kimseye külfet de olsa bazı mükellefiyetler yüklemektedir. Konuğu rahat ettirmek, ihtiyaçlarını gidermek, gerektiği ölçüde yardımcı olmak vesaire gibi ev sahibine düşen özel görevlerdir. İslam alimleri misafirle ilgili açıklamalar yaparken onların dinlerini araştırmamışlar, sorgulamamışlar ve genelde misafire ikramın ne denli büyük ve güzel bir ibadet olduğuna vurgu yapmışlardır. Tanrı misafiri deyimi bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Barınmaya, korunmaya ve yiyeceğe ihtiyacı olan insanlar bir tanıdık ve yakınlık bulunmasa dahi bu kavram mucibince Allah'ın bir emaneti olarak kabul edilmiş ve onun yaratıcısına hürmeten, onu tazimen, onun kullarını hoşnut edebilmek için Müslümanlar bütün imkanlarını seferber etmişlerdir. Misafire ikramdaki bu geniş perspektif gereği bizim insanımız, misafiri yüce yaratana izafe ederken sadece kendi inancında kullanılan ve özel bir anlamı olan Allah kelimesinden ziyade neredeyse bütün semavi ve beşeri dinlerde yüce yaratıcı için kullanılan Tanrı kelimesini tercih etmiş ve Tanrı misafiri diye bütün beşerin Allah'ın kulları olduğu düsturuyla kabul etmiş ve misafire ikramı en büyük ibadetlerden kabul ederek yaratılana yani misafire ikram ve yaratıcıyı hoşnut etme ve onun rızasını kazanma gayreti içerisine girmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun ifadesi Müslümanlar arasında bir özdeyiş haline gelmiştir. Bir hadisin rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ev sahibi misafirine caizesini, hediyesini versin demiş. Bir soru üzerine de caizenin misafiri bir gün bir gece ağırlamak olduğunu, misafirliğin 3 gün sürebileceğini, daha fazla devam ettiği takdirde yapılan ikramın sadaka sayılacağını buyurmuştur. Genel kabule göre ev sahibi birinci gün misafirini gücü yettiğince özel ikramlarla ağırlar. İkinci ve üçüncü gün aile efradı ne yiyip içiyorsa onu ikram eder. Misafir 3 günden fazla kalırsa artık ev sahibinin onu ağırlama mecburiyeti kalmaz ve yedirip içirdikleri sadaka yerine geçer. Hadisteki caize kelimesi misafir olduğu yerden ayrılan ve oraya uğrayıp geçen misafire verilen bir günlük yol azığı şeklinde açıklanmıştır. Aziz dostlar, İslam tarihi hadisatında konukseverlik destanlarıyla doludur. Günün birinde ilmin kapısı Hazreti Ali Efendimizin gözünden süzülen yaşları görenler, bu peygamber damadına niçin ağladığını sorduklarında onun şu cevabı gerçekten çok hikmetlidir. Diyecektir ki Hazreti Ali, bir haftadır bana misafir gelmedi. Acaba Rabbime karşı bir hata mı işledim ki misafir gelmedi? İşte bunun için ağlıyorum diyecektir. Aynı şekilde bir gün İmam Malik Hazretlerinin kendisine misafir gelen İmam Şafii Hazretlerinin eline su dökmüş ve sakın ha demiş, benden gördüğün bu hareket seni utandırmasın ve de şaşırtmasın. Zira misafire hizmet etmek farzdır demiştir. Aziz dinleyiciler, misafir ağırlamanın en zirve örneklerinden biri de sahabe efendilerimizden Ebu Talha'ya aittir. Ebu Hureyre bir gün açlıktan ayakta duramayacak hale gelmişti. Bu durumunu gelip Efendimiz'e arz etti. Onun açlığını gidermek için evinde yiyecek bir şey bulamayan Efendimiz, mescitte bulunan ashabına durumu açıkladı. Peygamberimizin vermiş olduğu bu haberi Ebu Talha işitir işitmez hemen ayağa kalkarak ''Ya Resulallah, onu ben misafir edebilirim.'' dedi. Sonra alıp misafirin evine götürdü ama evde o anda azıcık bir çorbadan başka bir şey yoktu. O da ihtimal ki çocuklar için pişirilmişti. Bunun üzerine karı koca aralarında konuştular. ''Bu gece çorbayı Allah Resulü'nün misafirine içirelim.'' Biz bugün bir şey yemeyebiliriz. Çocukları da bir şekilde ikna edip yatırırım ben. Ve kendi aralarında böyle bir plan kurdular. Yemek sofraya konunca hanım yanlışlıkla mumu söndürecek ve ev sahibi kaşığını boş getip götürecekti. Zira çorba iki kişiyi doyuracak kadar değildi. Böylece karanlıkta misafir de rahat bir şekilde karnını doyuracaktı. Ve planladıkları gibi yaptılar. Misafir rahatça karnını doyurdu. Ev sahibinden memnun kaldı. Ve derken sabah oldu ve iki sahabe sabah namazında Allah Resulü'nün arkasında saf tuttular. Allah Resulü sabah namazını kıldırdı. Kıldırdıktan sonra yüzünü onlara döndü. Ve sonra da Ebu Talha'yı ve Ebu Hureyre'yi arayarak sordu. Bu gece ne yaptınız ki hakkınızda ayet nazil oldu? Bu gece ne yaptınız ki hakkınızda Haşr suresi 9. ayet olan kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler ayeti nazil oldu buyurdular. Ne muhteşem bir şey ya Rabbi. Kıymetli dinleyiciler, İslam öncesi göçebe toplumlarda çölün çetin şartlarında yolculuk yapan kimselerin misafir edilip ihtiyaçlarının karşılanması hayati bir önem taşıdığından misafirperverlik şeref ve asaleti gereği sayılmış, mürüvvet kelimesiyle ifade edilen ahlaki erdemlerin en önemlilerinden kabul edilmiş, Arap şiirinde övünme konularından biri olmuştur. Aralarındaki sürekli savaşlara rağmen Araplar, çölde yolculuk yapanların hem yolları bulmalarını kolaylaştırmak hem de onları misafir etmek amacıyla ateş yakarlardı. Tarihi kaynakların Arapların cömertlik ve konukseverlik hususunda oldukça ileri düzeyde olduğunu ifade ediyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de 6. asrın sonlarında 7. asrın başında yaşamış, cömertliğiyle ve konukseverliğiyle meşhur bir Arap şairi ve kabile reisi Hatem İtay'dır. Peygamberimizin devrine yetişmiş ancak onun peygamberliğini açıklamasından önce vefat etmiştir. Ama oğlu Adi İslamiyet'le şereflendirmiştir. Hatem İtay'ı Arap, İran ve Türk edebiyatında zenginlik, cömertlik ve hayırseverlik timsali olarak kullanılır. Onun "hayra verilen mal israf olmaz" sözü çok meşhurdur. Hatem gerçekten çok cömert ve misafirperver biriydi. Öyle ki kabilesinin yerleşmiş olduğu yerin etrafındaki tepelere ateşler yaktırarak yolunu şaşıranların kendisine gelip misafir olmalarını sağlardı. Hatem İtay'ı cömertliği ve misafirperverliği yüzünden Müslümanlar arasında övülmüş, cömertliği dillere destan olmuş, Eshal Arab yani Arapların en cömerti diye anılmıştır. Hatem İtay'ın misafirperverliği ile alakalı anlatılan bir hadisede o, günün birinde develerini güderken yardım edebileceği birilerini aramaktadır. Bu sırada yanına tanımadığı bir takım süvariler gelerek kendilerini misafir edebilmesi için yemeğinin olup olmadığını sorarlar. O da güttüğü develeri göstererek bu kadar deveyi gördükleri halde hala ne diye yemeğimin olup olmadığını soruyorsunuz diye karşılık verir ve hiç düşünmeden hemen 3 tane deveyi kesip misafirlerine ikram eder. Bu misafirler o dönemin ünlü şairlerinden Abid bin Ebraz, Biş bin Ebu Hazim ve Nebiga Ez-Zübani'dir. Gördükleri eşsiz misafirperverlikten dolayı şiirleriyle Hatem'i överler. Bunun üzerine cömertliğini daha da artıran Hatem, güttüğü bütün develeri şairlere armağan eder. Bu suretle her birinin payına 99 adet deve düşer, kıymetli dinleyiciler. Aziz dostlar, bir bedevinin misafire ikram hususunda söylediği şu şiir oldukça güzel ve etkileyicidir. Diyor ki şair bedevi, "Bir yemek yaptığında ey hanım, onu yiyecek birini de ara. Çünkü ben onu yemem tek başıma. Yanımda olduğu sürece misafirimin kölesi, hizmetçisiyim. Bende kölelik huyundan sadece bu var. Evet, ben hürüm ama diyor, bende kölelik olarak sadece ben misafirimin kölesiyim" diyor. Harimi'nin şu şiiri de misafire güler yüzlü olma hakkında söylenen en güzel şiirlerden bir tanesidir. Şöyle diyor Harimi, "Daha bineğinden inmeden misafirime şaka yaparım. Yer kurak olmasına rağmen yanımda bolluk içinde olur. Misafir için bolluk, sunulan ikramların çokluğu değildir. Bilakis cömerdin yüzünün bereketidir, bolluk mekanıdır" diyecektir. Hibetullah İbni İbrahim'in Saatname ismi eserinde geçen "Aç bir konuk gelse, karşımızda dursa, Adem oğullarından olsa veya kedi köpek olsa o da bir konuktur. Eğer kafir dahi olsa durmayın ikram ediniz, yoksa ulu azaba girersiniz" ifadeleri dönemin o toplumunda misafirliğin ne kadar önem verildiğini ortaya koyması açısından oldukça dikkat çekicidir. Kıymetli dinleyiciler, eski Türk geleneklerinde de toplumun hemen tümü tarafından benimsenen ve en tabii bir davranış gibi içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardı. Türkler konağa önem vermeyi atadan gelen bir miras olarak görmüşler ve toplum hayatının sosyal ya da ekonomik hemen her alanına yaymışlardır. Türk insanı için konuk ağırlama yerine getirilmesi gereken bir görev, bir insanlık ve ahlak meselesidir. Kutluluk ve uğur işareti ve Tanrı'nın gönderdiği bir emanet olan konuk için her topluluk ya da ailede bir konuk evi ya da konuk odası vardır. Eski Türk geleneğinde konuğa hizmette kusur edilmemeli ve ihtiyaçları en iyi biçimde karşılanmalıdır. Konuğa aş, atına yem verilmeli, bu aş ve yem elde bulunanların en iyisi olmalıdır. Bunları yapmak Türkler için bir ikram değil, zorunlu bir görevdir. Ülke içinde yola koyulan bir kişi çok uzak bir yere gidecek bile olsa yanına yiyecek bir şey almaz, yolda konaklayacağı yeri asla düşünmez. Nerede durmak isterse orada yemek ve yatak bulacağını, hayvanının besleneceğini bilir. Her evin bir odası ya da bir köyün bir binası konuk odası veya konuk evidir. Misafir her aile tarafından sırayla ya da ortak olarak ağırlanır. Ağırlama konuğun sosyal konumuna ve önemine yaraşır olmalıdır. Ağırlanmayan ya da iyi ağırlanmayan konuğun şikayet hakkı vardır. Ev sahibine dava edebilir ve ceza olarak at ya da giyimlik alabilir. Ancak alınanlar dava açan konuğa değil, konuğun bağlı olduğu beye verilir. Şikayet hakkı yabancı ülkelerden gelen misafir konuklar için bile geçerlidir. Eski Türk geleneğinde konuğu iyi ağırlamamak ya da yeterince ağırlamamak utanılması gereken bir ayıptır. Konuğunu kaçırtan kişi, konuğunu gece tüneten kişi ya da konuğundan kargış yani kötü dilek alan kişi olmak uzun yıllar toplum içinde aşağılanmak demekti. Konuk iyi ağırlanmadığında konuk evini bırakır gider, bu da ev sahibini utanç içine sokardı. Konuğu ağırlayarak iyi tut, ününü millete yaysın özdeyişi yalnızca bir söz değil, toplumun tümünü etkileyen bir uygulamaydı. Kıymetli dinleyiciler, böylesi misafirperver bir milletin bu konuyla ilgili deyim ve atasözü literatürünün de oldukça zengin olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. Misafir etmekten tutun da misafir ağırlamaya, misafir olmak, misafir gibi oturmak, misafir kısmetiyle gelir, misafir 10 kısmetle gelir, birini yer 9'unu bırakır, konuk evin bereketidir, misafir gölgesi ağırdır, misafirin ayağı uğurludur, misafirin gönlü naziktir, misafirin baş üstünde yeri vardır, misafir umduğunu değil bulduğunu yer, misafirlik 3 gündür, misafirhane, misafir odası, misafir salonu, baş misafir, kulak misafiri, şeref misafiri, tanrı misafiri gibi deyim ve atasözleri sadece bunlardan bazılarıdır aziz dinleyiciler. Kıymetli dostlar, kültürümüzde insanların yanında devletlerin bile bir misafirperverliği vardır. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de Anadolu Selçuklu Devleti'nin ahi teşkilatlarıdır. Bunlar çok muazzam bir sivil kuruluşlardır. Bu teşkilatlar Osmanlı'nın son dönemine kadar işlevini sürdürmüş, her kasabada, her köyde, her ocakta bulundurulmuştur. Bu teşkilatlar dışarıdan gelen misafirleri ağırlarlar, yedirirler ve içirirlermiş. Bunu milli bir görev olarak üstlenmişler ve bu konuda birbirleriyle yarışmışlardır. 14. yüzyılın başlarından Anadolu'da bir gezi yapan tanınmış Arap seyyahı Tancalı İbni Batuta, Anadolu'yu karış karış gezerken hep bu ahi tekkelerinde konaklamış. Türklerin gösterdiği konukseverliği seyahatnamesinde anlata anlata bitirememiştir. Şöyle diyor İbni Batuta bir seyahatnamesinde, Allah güzelliklerini öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya getirmiştir. Burada dünyanın en güzel insanları, en temiz giyimli halkı yaşar ve en nefis yemekler pişirilir. Allah'ın yarattıkları içinde en şefkatli, en konuksever halk Anadolu'dadır diyor İbn Battuta değerli dinleyiciler. Asırlar önce bunları söyleyen İbn Battuta bir Anadolu yolculuğunda Denizli'ye uğrar. Burada başına gelen ilginç bir hadiseyi seyahatnamesinde şöyle yazar. Şehre girdiğimiz sırada çarşıdan geçerken dükkandan çıkan birçok insan atlarımızı çevirerek yularlarına sarıldı. Bir başka topluluk ise bunları durdurarak onlarla tartışmaya başladı. Aralarında tartışma uzayıp kızıştı. Ne konuştuklarını anlayamadığımızdan korkuya düştük, bunların yol kesen eşkıyalar olduğu kuşkusuna kapıldık. Sonra Arapça bilen birisi ortaya çıktı, ona birbiriyle tartışan bu insanların bizden ne istediklerini sordum. Dedi ki bunlar ahilerdir, bizimle ilk karşılaşanlar Ahi Sinan'ın adamları, sonradan gelenler ise Ahi Duman'ın kardeşleriymiş. Her iki tarafta bizim kendi misafirleri olmamızı isterler. Bu yüzden tartışırlarmış. Onların göstermekte olduğu bu yüksek konukseverliğe hayran olmamak elde değildi. Sonunda işi kura çekmek suretiyle halletmeye karar verdiler ve sulh oldular. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine konuk olmamız kararlaştırıldı. Kura Ahi Sinan'a çıktı. Adı geçen bunu haber alınca yanında kendi yoldaşlarından bir grupla gelip bizi karşıladı. Birlikte tekkesine götürüp konuk olduk. Bize hemen çeşitli yiyecekler getirdiler. Yiyip içip dinlendikten sonra Ahi Sinan hepimizi hamama götürdü. Bir güzel yıkandık. 3-4 kişi bir arkadaşımızın hizmetindeydi. Hamamdan çıktıktan sonra yeniden büyük bir sofra kurdular, meyveler ve tatlılar ikram ettiler diyor İbn Battuta Denizli'de gördüklerini. Kıymetli dinleyiciler, aziz atalarımız merhamet medeniyetinin tezahürü olarak yaptıkları her işte Allah'ın rızasını gözetmişlerdir. Ve bu düşüncenin eseri olarak yolcuların istifade etmeleri için o zamanın şartlarına göre bir günlük yolculuk mesafesi olan 50-60 kilometre aralıklarla birbirinden güzel kervansaraylar inşa etmişlerdir. Bu mekanlar devlet otoritesince hem yol güvenliğini sağlamak hem de bir yerden bir yere uzak mesafelere gidenlerin konaklama ihtiyacını gidermek için yapılmıştı. Bu amaçla vakıflar kurulmuş ve kervansarayların ve hanların ihtiyaçları için vakfiyeler düzenlenmişti. Bu kervansaraylarda ırk, din, millet ayrımı gözetmeksizin her misafir kabul edilip 3 gün müddetle ücretsiz yedirilip içirilip hayvanlarına bakılırdı. Misafir yolcular istirahattan sonra sabah mehteran eşliğinde uğurlanır ve uğurlama esnasında kervansaray görevlilerinin "Ey ümmeti Muhammed, canınız malınız tamam mıdır?" diye nida etmesi üzerine yolcuların da "Cümlesi tamamdır, Cenab-ı Hak hayrat sahibine rahmet eyleye" diye karşılık vererek dualarla yolcu edilirlerdi. Aziz dinleyiciler, bazen ülfetten dolayı bu yapılanların önemini idrak etmekte zorlanmış olabiliriz. Ama tarihi anlamak için dönemin şartlarını iyi bilmek gerekiyor. Hele başka ülkelerin tarihinin aynı dönem tarihleriyle kıyaslandığında o dönemde yapılanların ne kadar büyük olduğunu anlamamız daha da kolaylaşacaktır. Dikkatinizi çekerim, aynı yıllarda Avrupa'nın büyük bir kısmında alfabeyi sökenlerin sayısı tartışılırken Anadolu'daki herhangi bir kervansaraya uğrayan bir yolcu parasını han ağasına teslim edip karşılığında bir teminat senedi yani sigorta poliçesi alıyordu. Yani kervansaray bir saldırıya uğrar veya yangın vesaire geçirirse para sahibi elindeki bu belgeyle başkent Konya'ya gidip Selçuklu maliyesinden parasını alabilecek kadar Avrupa medeniyetinden fersah fersah ilerideydi değerli dinleyiciler. 16. yüzyıl gezginlerinden İtalyan Deodoro Spandugino, Türk kervansaraylarını gördüğünde karşılaştığı uygulama nedeniyle hayretler içerisinde kalmış ve duyduğu hayranlığı gezi notlarına şöyle yansıtmıştır. Türkler, kervansaray dedikleri, yoldan geçenlerin hiçbir ücret ödemeden konaklayabildikleri, yemek yiyebildikleri konaklama yerleri yaptırırlar. Buralarda hastalara bakılır, kendilerine ekmek, sıcak çorba ve ilaç verilir, hayvanlar için özel bölümler vardır, onlara da yem verilir, konaklama ve hizmet konusunda hiçbir din, dil, ırk ayrımı yapılmaz, Türkler olduğu kadar Hristiyanlar ve Yahudiler de buralardaki imkanlardan alabildiğine yararlanırlar. Bir yolcunun bana söylediği gibi, dünya üzerinde bu denli düzenli, her şeyin kuralına uygun yapıldığı başka bir düzen yoktur, diyor İtalyan gezgin değerli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, bu aziz milletin gönül kazanma anlayışının ete kemiğe büründüğü mekanlardan bir tanesi de köy odalarıdır. Osmanlı zamanından beri Anadolu'nun birçok köyünde köy odası denilen ve köyün ortaklaşa malı olan paylaşım mekanları, misafirhaneler bulunurdu. Bugün sayıları oldukça azalmasına rağmen köye bir konuk geldiği zaman bu odada ağırlanır, yedirilir, içilirdi. Karşılığında da hiçbir şey beklenmezdi. Bu odanın giderleri sıra ile ya da o köyde oturan varlıklı aileler tarafından ya da köy sandığından karşılanırdı. Asıl olan konuğu hoşnut etmek, gönlünü almaktı. Bunun için yapılması gereken ne varsa yapılır, ayrılırken konuğun gideceği yere kadar azı bile düzülürdü. Osmanlı'nın son zamanlarında ülkemizi ziyaret eden Macar antropolog Bela Howard, karşılaştığı bir köy odası ile gözlemlerini şöyle anlatıyor. Diyor ki, her yaylada bir misafir odası, doğrusu tek bir odadan oluşan bir ev var. Burası misafirler için ayrılıyor. Yayla sahibi ve çevresindeki birkaç erkek bizi odanın önünde bekliyorlar. Uzaktan kervanımızı fark eden yayla sakinleri odayı süpürmüş, su getirmiş ve minder sermişler. Yaylalarda yiyecek içecek istemeniz gerekmiyor, onlar kendiliğinden bunları size ikram ediyorlar. Türk halkı ne kadar da iyi kalpli, misafirperver ve içten, diyor Macar antropolog Bela Howard. Aziz dostlar, Türk misafirperverliğinin güzel örneklerinden biri olan bu köy odası bahsini de oldukça düşündürücü bir hatıra ile noktalayalım. İzmir-Afyon-Karahisar tren yolu inşaatını denetlemek üzere Afyon-Karahisar'ın bir köyüne misafir olan demiryolu görevlilerinin anlattığı şu hatıra, köy insanının misafirperverliğini, onların nezaket ve zarafetini yansıtması açısından gerçekten çok latif ve çok manidardır. Diyor ki hatıratın sahibi, köylüler bizi köyün misafir odasına götürdüler. Bütün arkadaşlar o odada toplandık. Hava soğuktu, köylüler hemen odanın ocağını yaktılar. Her evden çeşit çeşit yemekler geldi. Bu sıcak köy odasında güzelce karnımızı doyurduk. Yemekten sonra herkes selam vererek birer ikişer odaya doluştular. Bir taraftan bize sefa geldiniz deniyordu. Odanın dört kenarına dizilip yere oturdular. Konuşmaya başladık. İçlerinden birisi ocak başına geçti. Herkes belindeki yün kuşaktan küçük bir kese çıkartıp ocak başındaki adamın önüne attı. Dışarıdan toprak bir kahve tavasıyla bir de kahve el değirmeni getirdiler. Ocak başındaki köylü bu küçük keseleri açtı, içlerinden çıkardığı çiğ kahve ile şekerleri ayrı ayrı bir tabağa koydu. Kahveleri tavaya boşalttı ve ocakta çabucak kavurdu. Hemen el değirmeniyle öğüttü, cezveler ocağa sürüldü, kahveler pişti, biz de taze taze kahvelerimizi içtik. Köylülerin bellerindeki yün kuşaklardan çıkarıp verdikleri küçük kahve keselerinin anlamı neydi? Merak ettik, sorduk. Dediler ki, siz bizim köyümüzün misafirisiniz. Hepimizin birer kahvesini içmeye mecbursunuz. Bu kadar çok kahveyi tabii ki içemezsiniz. Biz kahvelerimizi birbirine karıştırdık. Siz de bir fincan kahvenin içinde böylece hepimizin kahvesini içmiş oldunuz. Ne kadar latif değil mi değerli dinleyiciler? Hiç mektep medrese görmemiş, sıradan kabul edebileceğimiz köy insanının böylesi güzel bir misafir geleneği ortaya koymasını neyle izah ederseniz edin, o insanları takdir edip hayırla yad etmek zannedersem bir kadir şinaslık gereğidir. Hakperest olmak gerekirse aziz dinleyiciler, köylüsüyle, kasabalısıyla, şehirlisiyle bu aziz insanlar aşılması zor bir kültür zenginliğine, daha doğrusu bir gönül zenginliğine ulaştıklarını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, misafirlik mevzu uzun bir mevzu. Bu programımızda bir girizgah yapmış olduk sadece. Bu programımızı da Doktor Saffet Solak Bey'in oldukça ibretamiz bir hatıratıyla noktayı koyalım diye düşünüyoruz. Doktor Saffet Bey tıbbeyi bitirdikten sonra mecburi hizmet için bir yer seçmek durumdadır. Saffet Bey gönlü büyük şehirlerin birine gitmeyi arzu eder. Fakat kurayı çektiğinde kurada kendisine Anadolu'nun küçük bir kasabası çıkar. Konya'nın küçük bir kasabası. Saffet Bey bu duruma oldukça üzülür. Kendi kendine der ki ben o medeniyet gitmemiş, o küçük Anadolu kasabasında ne yapacağım diye kara kara düşünür. Ama yapacak bir şey yoktur, mecburi hizmettir, gidecektir. Araştırır, bakar ki ancak trenle gidilebilmektedir. Ve yola çıkar, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra gece yarısı o Anadolu kasabasına ulaşır. Trenden iner. Hiç bilmediği bir yerdir. Elinde referans olarak gidebileceği bir yer yoktur. Küçük bir kasabada otel olması da zaten beklenemez. Saffet Bey kara kara düşünür, acaba ne yapabilirim? Sonra şöyle bir etrafına baktığında yakındaki bir yerde bir ışık görür. Evet, orada ışık yanan bir ev vardır. Saffet Bey kendi kendine düşünür. Acaba der, vakit çok geç ama der, yapacak bir şey yok. Bari şu evin kapısını çalayım. Yani bu geceyi orada atlatırsam, beni misafir ederlerse yarını Allah kerim. Ve ışık yanan eve doğru gider ve kapıyı çalar. Kapıyı bir yaşlı dede ile nine açar. Saffet Bey der ki efendim ben buraya doktor olarak tayin oldum ama şimdi trenden indim. Gidecek hiçbir yerim yok. Beni misafir eder misiniz? Ev sahipleri büyük bir güler yüzle misafirlerini karşılarlar. Vakit oldukça geç olmasına rağmen kadıncağız Saffet Bey'e yemekler hazırlar. Karnını doyurur. Daha sonra kahve çay ikramları, sohbet derken vakit epey ilerler. Saffet Bey uzun bir yoldan gelmiştir, yorgundur. Artık göz kapaklarına hakim olamaz hale gelince ev sahibesine takılır. Nineciğim der, siz burada gelen misafirleri yatırmaz mısınız? Bunun üzerine ev sahibesi çok ilginç bir karşılık verir. Der ki elbette evladım der, biraz bekle. 10-15 dakika sonra son tren gelecek. Son tren geldikten sonra ben senin döşeğini serip seni yatıracağım deyince Saffet Bey iyice merak eder. Hayrola der, nineciğim son treni niçin bekliyorsunuz? Son trende bir yakınınız, bir akrabanız var. Onun gelmesini mi bekliyorsunuz dediğinde nine şu çok ilginç cevabı verecektir. Hayır evladım diyecektir. Son trende ne bir yakınımı ne bir akrabamı bekliyorum. Ola ki son tren geldiğinde senin gibi gidecek yeri olmayan bir garip inerse benim evimin ışığını görsün, bana misafir gelsin diye bekliyorum diyecektir. Aziz dinleyiciler, kıymetli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda misafirperverlik üzerine bir girizgah yaptık. Haftaya inşallah Osmanlı konukseverliği üzerine devam edip ve bu konuyu bitirmeye çalışacağız. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın. Allah'a emanet olun efendim.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.